Ayrım 4. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 29. Gece. Buzun kalleşliği ve hiç güvenilmeye gelmediğini herkes bilir. Vomsjön'ün yüzen buzu da gece yarısı yer değiştirdi. Gelip kıyıda durdu. Böyle bir şey olur da, o sıralar, doğudaki Övedkloster korusunda yuva kurmuş olan tilki Smyr'ın gözünden kaçar mı? Gece avı sırasında işin farkına vardı. Yaban kazlarını daha akşamdan görmüş, fakat birini olsun gafil avlayabileceğini doğrusu ummamıştı. Hemen yola koyuldu. Kazlar uyandı ve havalanmak için kanat çırptılar. Ama tilki daha tez davrandı. Atladı, kazlardan birini kanadından kaptığı gibi kendini karaya attı. Ne var ki bu gece yarısı kazlar tek başlarına değildi. Küçük mü küçük? Ama aralarında bir de insan vardı. Evcil kaz kanatlarını açınca çocuk uyandı. Yere düştü. Ve kendini buzun üstünde oturmuş buldu. Ansızın uyandığı için şaşkınlıktan henüz kurtulamamıştı. Kıçı yere yakın, bücür bir köpeğin ağzında bir kazla buzun üstünden geçip gittiğini görünceye kadar bu telaşı bir şeye yoramadı. Oğlan kazı kurtarmak için köpeğin peşine düştü. Arkasından koca beyaz kazın "Sakın ha parmak çocuk, sakın ha!" diye bağırdığını duydu. Fakat Nils bu kadar küçük bir köpekten korkmak için sebep göremedi. Ve onun peşinden gitmeye devam etti. Tilkinin kaçırdığı yaban kazı, tahta pabuçların buzda çıkardığı sesi duydu ve kulaklarına inanamadı.
"Yoksa bu çocuğun niyeti beni tilkinin elinden kurtarmak mı?" dedi kendi kendine.
İçinde bulunduğu feci duruma rağmen kendine gülmekten alamadı. Tabii boğazının ta derinliklerinden çıkan bu hırıldamaya gülme denirse.
"Önce ayağa kayıp da çukura düşmese," diye düşündü.
Fakat gecenin karanlığına rağmen yumurcak, çukur ve tümsekleri gayet iyi ayırt ediyor, kendini bunlardan koruyordu. Şimdi onun gözü, karanlıkta her şeyi gören cin gözüydü. Tilki Smyr, buzun yanaştığı yerden karaya atladı. Çocuk ardından bağırdığında, kıyının yamaç yanına tırmanmaya hazırlanıyordu.
"Namussuz rezil! Kazı bırakacak mısın sen?"
İşe kimin karıştığını bilmeyen Smyr, dönüp arkaya bile bakmadan daha hızla tabanları yağladı. Büyük, muhteşem ağaçların bulunduğu bir kayın ormanına daldı. İçinde bulunduğu tehlikeyi hala kavrayamamış olan Nils de arkasında. Dün akşam kazların kendisini hor görerek binbir nazla aralarına kabul edişleri aklından çıkmamıştı daha. Onlara insanoğlunun bir işi bütün öteki yaratıklardan daha çok kıvırabileceğini göstermek istiyordu. Kazı bırakması için birçok kere köpeğe bağırdı.
"Bu kadar yüzsüz bir köpek görmedim," dedi hırsla. "Koca bir kazı çalıp götürmeye utanmıyor. Hey, bırakacak mısın onu? Yoksa eşek sudan gelene kadar dayak mı istiyor canın? Bırak diyorum sana onu. Yoksa gidip sahibine haber veririm."
Smyr, kendisinin dayaktan ödü patlayan, sahipli bir köpek sanıldığını anlayınca
Bunu öylesine gülünç buldu, öylesine şaşırdı ki neredeyse kazı ağzından kaçıracaktı. Smayr, bir köpek ha? Öyle tarla faresi ve köstebek avlamakla yetinmeyen, ta çiftliklere kadar sokulup tavukları, kazları çalan korkunç bir hayduttu o. Bütün memlekette dehşet salmıştı. Köpek ha? Daha bacak kadarından beri böylesine gülünç bir söz işitmemişti. Oğlan öylesine hızlı koşuyordu ki, gürgenlerin iri gövdeleri hep üzerine üzerine geliyormuş gibi oluyordu. Tilkinin yanına vardı varacaktı. Sonunda kuyruğunu yakalayacak kadar yaklaştı, var gücüyle çekerek, ''Şimdi kazı elinden alayım da gör!'' diye bağırdı. Ama tilkiyi durdurmaya gücü yetmiyordu. Smayr onu öylesine hızla sürükledi ki, etraflarında kuru yapraklar uçuşmaya başladı. Smayr sonunda saldırganın kendini savunacak gücü olmadığını anladı. Durdu. Kazı toprağa yatırdı, ön ayaklarını göğsüne bastırdı ve dişleriyle gırtlağını koparmaya hazırlandı. Ama önce şu mini mini oğlancıkla biraz dalga geçmek daha hoş olacaktı.
Hadi ne duruyorsun? Git sahibime haber versene. Bak bak kazı boğazlıyorum.
Bu acayip köpeğin sivri burnunu görüp kısık ve kızgın sesine duyduğu vakit Nils'in içine düştüğü şaşkınlığı bilemezsiniz. Fakat aynı zamanda tilkinin onu alaya almasına öylesine içerledi ki korkmayı filan unuttu. Düşmanının kuyruğuna daha fazla asıldı. Sırtını bir gürgen gövdesine dayadı. Tilkinin dişlerini kazın boğazına geçireceği an birden kuyruğunu var gücüyle çekti. Smayr boş bulunmuş, bir iki adım geriye gitmekten kendini alamamıştı. Böylece kas serbest kalmış oldu. Zor toparlanıp havalandı. Kanatlarından biri yaralanmış, görevini yapamıyordu. Ayrıca karanlık ormanda kör gibiydi. Çocuğa hiçbir yardımı dokunamadı. Dalların meydana getirdiği çatıyı aralayıp, göle doğru uçmak üzere bir çıkış yolu aradı. Smayr yakalamak için çocuğun üstüne atıldı.
Birini kaçırsam bile öbürü elimde, dedi.
Öfkesinden sesi titriyordu.
Sen öyle bil, dedi çocuk.
Kazandığı zaferden dolayı keyfi yerindeydi. Tilkinin kuyruğunu elinden bırakmadı. Kuru yaprakların uçuşmaları içinde, ağaçların altında çılgınca bir dans başladı. Smayr fır fır dönüyor, o döndükçe çocuğun asılıp kaldığı kuyruğu da dönüyordu. Nils önceleri sadece gülüp tilkiyle alay ediyordu. Ama Smayr'ın da ihtiyar avcı inadı vardı. İşin sonu kendisi için kötüye varabilirdi. Korkmaya başladı. Birden üstünü örten yaşlı gürgenlerin arasından kendini tepeye ulaştırabilecek sırık gibi ipince genç bir gürgen fidanı gördü. Ansızın tilkinin kuyruğunu bıraktı. Fidana tırmanmaya başladı. Hışım içindeki Smayr ilk anda durumu fark etmedi. Bir süre daha fır fır dönerek dansına devam etti.
Haydi dans ettin. Yeter artık!
Diye bağırdı çocuk. Gücü kuvveti olmayan, el kadar bir insanoğlunun kendisine tefe koymuş olmasının utancını kaldıramayan Smayr, ağacın dibinde pusuya yatıp beklemeye koyuldu. Cılız bir dalın üstüne ata biner gibi oturmuş olan çocukcağızın hali hiç de rahat değildi. Fidan, diğer ağaçların meydana getirdiği örtüye kadar uzanmıyordu. O halde ne başka bir ağaca tırmanabilir, ne de yere inebilirdi. Az sonra o kadar üşümüştü ki yerinde zor duruyordu. Aynı zamanda uykuyla da savaşmak zorundaydı. Uyursa düşeceğinden korkuyordu. Gecenin bu saatinde orman hiç tekin değildi. Gecenin bu kadar korkunç olabileceğini bugüne kadar aklına bile getirmemişti. Bütün yeryüzü sanki derin bir uykuya dalıp gitmişti. Nihayet şafak söktü. Çocuk her şeyin her zamanki haline dönüştüğünü sevinçle gördü. Ama soğuk hala insanın içine işliyordu. Güneş doğarken sarı değil, kızıldı. Sanki hiddetten kıpkırmızı kesilmişti. Çocuk, "Acaba niye bu kadar kızmış?" diye sordu kendi kendine. Yoksa yokluğunu fırsat bilen gecenin yeryüzünü bunca karanlık, bunca soğuk kılmasına mı? Güneşin ışınları, gecenin kötülüklerini yakalamak istercesine, demet demet her yana saçılıyor ve her şey sanki suçüstü ele geçmişçesine kızarıyordu. Gökteki bulutlar, gürgenlerin pırıl pırıl gövdeleri, ormanın birbirine dolaşmış incecik dalları, yerdeki yaprakların üstünü örten kırağı, hepsi canlı bir kızıllığa bürünüyorlardı. Işın demetleri gitgide çoğalarak göğü dolduruyordu. Az sonra gecenin saçtığı dehşetin izi kalmadı. Yeryüzü derin uykusundan uyanıyor, her yandan yüzlerce, binlerce yaşayan varlık sökün ediyordu. Kırmızı külahlı kara ağaç kakan kuşu, gagasıyla bir ağaç gövdesini takırdatmaya başlamış, sincap ağzında fındığı yuvasından çıkıp onu kırıp yemek için bir dalın üstüne yerleşmişti. Sığırcık kuşu gagasında bir bitki köküyle uçup geliyor. İspinos kuşu bir ağacın tepesinde ötüyordu. Çocuk güneşin bütün bu küçük varlıklara "Uyanın! Uyanın ve evlerinizden dışarı çıkın. İşte ben geldim. Artık korkacak bir şey kalmadı." dediğini duyar gibi oluyordu. Göl tarafından uçuşa geçiş hazırlığında olan kazların sesleri geliyordu. Birkaç dakika sonra ormanın üstünden 14 kaz geçti. Nils onlara seslenmeyi denedi. Ama çok yüksekten uçuyorlardı. Sesini onlara ulaştıramadı. Herhalde sonunda tilkinin onu yediğini sanmışlardı. Aramıyorlardı bile kendisini. Çocuk bir an üzüntüsünden ağlamak istedi. Ama artık rengi sarıya dönüşmüş, gökte altın gibi sevinçle parlayan güneş, sanki bütün varlıkları yüreklendiriyordu. "Şunu iyi bil ki, Nils Holgersson," diyordu ona. "Ben burada durdukça üzülecek, endişe edilecek bir şeyin olmayacak." Kazların tilkiye ettiği oyun. Pazartesi 21 Mart. Bir kaza aşağı yukarı karnını doyurması için lazım olan sürede ormanda bir şey olmadı. Fakat sabahın geç saatinde bir yaban kazı dalların sık örgüsü altından tek başına uçarak geçti. Ağaç gövdeleri ve dalları arasında sanki kendisine bir yol arıyor gibi ağır ağır ilerliyordu. Smile onu görür görmez gürgen fidanının dibinden ayrıldı ve kazın uçtuğu tarafa doğru süzüldü. Kaz tilkiden kaçmak bir yana, onun burnunun dibine kadar alçaldı. Smile yakalamak için sıçradı, beceremedi. Kaz göle doğru uçmaya devam etti. Birkaç dakika sonra yeni bir kaz göründü. İlkinin uçtuğu yolu takip etti. Hem de daha alçaktan ve daha ağır uçmaktaydı. O da Smire'ın burnunun dibine kadar indi. Tilki hızla sıçradı. Bu kere kulakları kazın ayaklarını yalayıp geçmişti. Ama o kadar. Kaz bir gölge gibi süzülüp sessiz sedasız göle doğru uçup gitti. Birkaç dakika geçti geçmedi, bir yenisi göründü. Bu daha da alçaktan ve çok daha ağır uçmaktaydı. Sanki kayın gövdeleri arasında yolunu bulmakta güçlük çekiyor gibiydi. Smile sıçradı. Bir parmak daha yükselebilse yaban kazını yakalaması işten bile değildi. Ama bu kere de kas kurtulmuş, göle doğru yollanmıştı. O daha gözden kaybolmadan dördüncü kasçıka geldi. Öylesine alçaktan, öylesine aheste uçuyordu ki Smire,
"İstesem bir sıçrar, bir zahmete katlatmadan onu yakalayabilirim," diye düşündü.
Ama bir kere daha başarısızlığa uğramaktan korktuğu için yolunu kesmemeye karar verdi. Kaz öncekilerin geçtiği yoldan uçmaya devam etti. Smire'ın başı hizasına gelince öyle alçaldı ki tilki kararını bozmaktan ve kazın üstüne atılmaktan kendini alamadı. Kazı ayaklarından yakalayacak yüksekliğe sıçradı ama kaç para eder? Bu seferki de yana kayarak paçayı kurtarmıştı. Tilki daha soluk alacak vakit bulamadan üç kaz birden göründü. Sıra halinde uçuyorlardı. Onlar da öbürküler gibi yaptı. Smile sıçradı ama boşuna. Bu sefer gelenler 5 taneydiler. Öbürkülerden daha aheste uçuyorlar ve Smire'ı baştan çıkarmaya çalışıyor görünüyorlardı. Ama bizimki oralı olmadı. Varsın geçsinler. Hayli zaman geçti. Tek bir kaz gözüktü. 13.'süydü. Öylesine yaşlıydı ki bütün tüyleri kırçıllaşmıştı. Koyu renkte tek bir çizgi görünmüyordu üstünde. Galiba kanatlarından birini de kullanamıyordu. Yana yatmış, acınacak bir halde uçmaktaydı. Bazen neredeyse ayakları yere değecek gibi oluyordu. Smile onun sadece üstüne atlamakla kalmadı. Peşi sıra göle doğru koşup havaya sıçradı durdu. Ama bu sefer de bütün gayretleri boşa çıktı. 14. kazın gelişi görülecek şeydi. Bembeyazdı. Kocaman kanatlarını çırparak geçerken loş ormanda bir ışık demeti süzülür gibi oluyordu. Smire onu görünce bütün gücünü kuvvetini topladı ve sıçradı. Ama beyaz kaz da öbürleri gibi sağ ve salim kurtulmuştu. Gürgen ormanında bir süre sessizlik oldu. Smile birdenbire tutsağını hatırladı ve gözlerini yukarı kaldırdı. Ama kolayca tahmin edilebileceği gibi parmak çocuğun yerinde yerler esiyordu. Kaybını düşünmeye fazla zaman bulamadı. Çünkü önünden ilk geçen kaz ağaçların altından ağır ağır uçarak geri dönüyordu. Az önceki talihsizliğine rağmen Smire onun dönüşünü görünce sevindi. Ardından atladı. Ama zamanı tam ayarlayamamıştı. Hamlesi boşa çıktı. Ardından bir kaz daha göründü. Onun ardından bir üçüncüsü, dördüncü, beşinci. Dizi çelik renkli ihtiyar kaz ve iri beyaz kazla tamamlanıyordu. Hepsi ağır ve alçaktan uçuyordu. Tam Smire'ın başının üstünden geçerken onu kışkırtıp sıçratmak için iyice alçalıyorlardı. Smile atlıyor, sıçrıyor, peşlerinden koşuyor ama bir tanesini olsun yakalayamıyordu. Smile böylesine kötü bir gün bütün ömrünce yaşamamıştı. Yaban kazları hep başının üstünden geçiyor, gidiyor, geliyor, sonra gene gidip gene geliyordu. Böylece Almanya ovalarında ve fundalıklarında semerip yağlanmış bu muhteşem hayvan sürüsü bütün gün ormandan, dalların altından, neredeyse tilkiye sürünerek ama gene de onun işlerinden birini yakalayıp açlığını dindirmesine imkan vermeden bir gelip bir gitti. Kıştan daha yeni çıkılmıştı. Smile, avlayacağı en küçük bir hayvana rastlayamadan, başıboş dolaştığı günleri ve geceleri hatırladı. O zamanlar göçmen kuşlar ülkeden ayrılmış, fareler deliklerine sinmiş, kümeslerin kapıları kapatılmıştı. Ama kış boyunca geçirdiği açlık günleri bile şu günün uğursuzluğuyla boy ölçüşemezdi. Smile toy bir tilki değildi. Kaç kere ardına köpekler düşmüş, kaç kere kulağının dibinden vınlayarak kurşunlar geçmişti. Zağırların yeraltı yollarına dalıp burnunun dibine kadar yaklaştıkları, bir inin dibine büzülüp tehlike geçinceye kadar soluk bile almadan öylece kala kaldığı çok olmuştu. Fakat bu ölüm kalım kovalamacaları sırasında duyduğu bunaltı, şu gün boşu boşuna sıçrayışından sonra hissettiklerinin yanında hiç kalırdı. Sabahleyin oyun başladığı zaman tilki Smile öylesine alımlıydı ki, kazlar hayran hayran ona bakmaktan kendilerini alamamışlardı. Zaten Smile göz alıcılığından hoşnuttu. Kürkü parlak kırmızı, göğsü beyaz, burnu kara, gür kuyruğu deve kuşu rengindeydi. Ama aynı günün akşamı zavallı Smile'ın kürkündeki kıllar birbirine yapışmıştı. Terden sucuk gibi olmuştu. Gözleri bütün parlaklığını kaybetmiş, soluk soluğa kaldığı için ağzı köpürmüş, dili bir karış dışarıya sarkmıştı. Akşama doğru Smile öylesine bitkin bir hale geldi ki, hezeyanlar geçirmeye başladı. Her yerde uçan kazlar görüyordu. Güneşin yere vuran ışıklarına, kabuğundan biraz erken çıkmış zavallı bir kelebeğe saldırıyordu. Ama yaban kazları ta akşama kadar ormanda uçmaya ve Smile'ın aklını şaşırtmaya devam ettiler. Hiç acımaları yoktu. Smile bitmiş, tükenmiş, oynatacak hale gelmişti. Smile'ın artık onları seçemez hale geldiği, kendileri sanıp gölgelerine saldırdığı ana kadar, kazlar zavallı hayvanın tepesinde dört döndüler. Ancak tilki kılını kıpırdatamaz hale gelip de, kuru bir yaprak yığını üzerine yığılıp kalınca, oyunu kestiler. Ta kulağının dibine yanaşıp,
"İşte böyle tilki cenapları. Bundan böyle, Kebne Kasyalı Akke'ye saldırmanın neye mal olduğunu aklından çıkarmazsın inşallah," diye bağırdılar. Sonra da onu o halde bırakıp çekip gittiler. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 37.